bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kızım Olmadan Asla. Beti Mahmudi. Çeviren Hale Kuntay. Varlık Yayınları 20. Basım. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Şule İpek. İngiliz Hava Yolları'nın uçağının pencere kenarındaki koltuğunda kızım uyuyakalmıştı. Kırmızıya çalan büklüm büklüm saçları yüzünü çerçeveliyor ve omuzlarından aşağı dökülüyordu. Saçlarını hiç kesmemiştik. Günlerden 3 Ağustos 1984'tü. Sevgili yavrum, bu uzun yolculuktan bitkin düşmüştü. Detroit'ten çarşamba sabahı yola çıkmıştık ve bu cuma sabahı yolculuğun sonuna yaklaştığımız sıralarda güneş doğmak üzereydi. Kocam Moody, kucağında tuttuğu kitabın sayfalarından başını kaldırdı, gözlüğünü saçsız alnının yukarılarına doğru itti ve "Sen artık hazırlan," dedi. Emniyet kemerimi açtım, çantamı aldım ve uçağın dar koridorundan tuvalete doğru yürüdüm. Uçak personeli iniş hazırlığına girişmiş çöpleri toplamaktaydı. Hata yapıyorum dedim içimden. Ah, şu anda uçaktan inebilseydim. Tuvalete girdim, kapıyı içeriden kilitledim ve paniğin sınırlarına dayanmış bir kadın gördüm aynada. Kısa süre önce 39 yaşımı doldurmuştum. Bu yaşta bir kadın artık ne yaptığının bilincinde olmalıydı. Bense yaşantımın kontrolünü elimden kaçırdığımı duyumsuyordum. Rahatsız edici düşüncelerden kurtulmak için özenle makyajımı tazeledim. İstemediğim halde burada bulunduğuma göre şu anda ne gerekiyorsa onu yapmak zorundaydım. Bu iki hafta belki de göz açıp kapayana kadar geçecekti. Detroit'e dönünce Moody her zamanki gibi kendini işine kaptıracak, ben düşlediğimiz evin yapımı ile ilgilenecektim. Mehtap ise kent dışındaki Montessori İlkokulu'nun ana sınıfına gidecekti. Artık bu iki haftaya da dayanmalısın diye kendime güç verdim. Moody'nin isteği üzerine satın aldığım kalın çorapları çantamın içinden bulduktan sonra giydim. Koyu yeşil klasik takım elbisemin eteğini düzelttim ve yeniden aynaya baktım. Saçlarımı fırçalamanın ne gereği vardı ki? Saçlarımı kalın yeşil bir başörtüsüyle örttüm. Moody'nin söylediğine göre İran'da her evden çıkışımda bu başörtüsünü bağlamalıymışım. Çenemin altındaki düğümle yaşlı bir köylü kadına benzemiştim. Gözlüğüm elimdeydi. Ona bir süre baktım. Kendimi gözlüksüz daha çok beğeniyordum. Ama burada sorun, kendimi Moody'nin ailesine beğendirmek mi, yoksa kaygı verici özellikleri olan bu ülkenin neye benzediğini görmek miydi? Başımdaki eşarpla zaten görüntümün onarılmaz bir biçimde bozulduğunu görerek gözlüğümü taktım ve nihayet yerime döndüm. "Amerikan pasaportlarımızı saklasak mı diye düşünüyorum," dedi Moody. "Bulurlarsa el koyabilirler. Ne yapalım?" Moody kararsızdı. "Sen Amerikalı olduğundan çantanı arayacaklardır," dedi. "İyisi mi bana ver, beni nasıl olsa aramazlar." Bu doğru olabilirdi. Kocam soyadından da anlaşıldığı gibi ülkesinde soylu bir aileden geliyordu. Moody, İranlı isimlerin her birinin bir anlam taşıdığını ve kendi adının Seyit Bozorg Mahmudi adından geldiğini söylemişti. Seyit adını taşıyanlar doğrudan doğruya peygamberleri Muhammed'in soyundan gelmekteymişler. Bunu kanıtlamak için Moody'nin elinde Farsça yazılmış, çözümü zor bir soy ağacı vardı. Ailesi ona Bozorg adını koyarken onun bu büyük, ulu, saygıdeğer insanlara özgü sıfata yaraşır bir biçimde büyüyeceğini umuyormuş. Eskiden yıllar boyunca ailesi Hakim adını taşımış ama Şah, Moody'nin doğduğu yıllarda soyadı yasasını çıkarıp İslami ad kullanmayı yasak edince Moody'nin babası soyadı olarak Mahmudi'yi almış. Bu Farsça ad değer verilen anlamına gelmekteymiş. Bütün bunlara ek olarak kocamın gördüğü öğrenim de İran'da saygı unsuruydu. Moody'nin yurttaşları Amerikalılardan nefret etmekle birlikte Amerikan eğitim sistemine hayranlık duyuyorlardı. Amerika'da yüksek öğrenimini tamamlamış bir doktor olarak Moody, ana yurdunun en seçkin ve ayrıcalıklı kişilerinden biri sayılacaktı. Çantamı karıştırdım. Pasaportları bulup Moody'ye verdim. O da onları ceketinin iç cebine koydu. Uçak inişe geçmişti. Motorun sesi değişmiş, uçağın burnu da iyice aşağıya sarkmıştı. Diklemesine hızla alçalıyorduk. Şehri çevreleyen dağlardan dolayı böyle dik ve çabuk iniş yapmak zorundalar, dedi Moody. Sarsılıyordu uçak. Mehtap ürkerek uyandı. Bir güvence ararcasına elime yapıştı. Her şey yolunda canım, inişe geçtik, dedim. Dünyada Amerikalılardan en çok nefret eden ve bu düşmanlığı da açıkça belli eden bu ülkeye bir Amerikalı olarak nasıl gidiyordum ben? Irak'la amansız bir savaşı sürdüren ve halen savaş halinde olan bu ülkeye kızımı nasıl götürebiliyordum? Moody'nin yeğeni Mamal Kutsi'nin İran'da tatil yapmamızı önerdiğinden beri içime yerleşmiş olan korkuyu hala yenebilmiş değildim. İnsan nerede olursa olsun 2 haftalık bir tatili göze alırdı. 2 hafta sonra alışık olduğu yaşantıya geri döneceğini bildikten sonra insan her şeye dayanabilir diye düşünüyordum. Ama nedense içim rahat değildi. Mehtap ile İran topraklarına ayak bastıktan sonra Moody'nin Amerika'ya geri dönmek istemeyeceği konusunda içimi kemiren bu korkuyu bilenler bunu kendime boşuna dert edindiğimi tekrarlamışlardı. Yapamaz bunu. Moody tam anlamıyla bir Amerikalı oldu. 20 yıldır burada yaşıyor, demişti arkadaşlarım. Öyle ya, varı yoğu, muayenehanesi, bugünkü geliri, yarının güvencesi Amerika'daydı. Ne diye geçmişinin üstüne bir çizgi çeksindi ki? Mantıklı düşününce haklıydılar. Ama Moody'nin çelişkili karakterini hiçbiri benim kadar tanıyamazdı. Moody her ne kadar sevgi dolu bir eş ve baba olsa da ailesinin istek ve gereksinimlerini görmezlikten gelmeye yatkındı. Kafasının içindeki parlak zeka saplantılarının karanlığında boğulabilirdi. Kültürel açıdan Batı ile Doğu'nun karışımıydı. Bana kalırsa yaşantısında hangi kültürün etken olduğunu kendisi de bilmiyordu. Moody bu 2 haftalık tatilden sonra bizleri Amerika'ya geri götürmek zorunda olduğu kadar İran'da tutma hakkına da sahipti. Peki bütün bunların bilincinde olmama karşın neden bu yolculuğa razı olmuştum? Mehtap, doğalı 4 yıl olmuştu. Neşeli, konuşkan ve girgin bir çocuktu. Benimle de babasıyla da ilişkileri hep sevgiye dayalıydı. Bir de tavşanını çok severdi. 1 metre 20 santim boyunda, yeşil üzerine beyaz noktalı kumaştan yassı gövdeli, ucuza alınmış bir oyuncaktı bu. Ayaklarının üstündeki lastikle Mehtap onu kendi ayakkabısına bağladığı zaman birlikte dans bile edebiliyorlardı. Mehtap, bu Müslüman ülkenin Farsça olan resmi dilinde Mehtap, ay ışığı anlamına geliyordu. Mehtap benim için güneş ışınlarıydı. Uçağın tekerlekleri piste deyince önce Mehtap'a sonra Moody'ye baktım. İran'a gelmeye neden razı olduğumu artık biliyordum. Uçaktan iner inmez Tahran'ın boğucu yaz sıcağı ile karşılaştık. Bizi terminal binasına götürecek olan otobüse doğru yürürken kurşun gibi ağır, baskı yapan bir sıcaklık üstümüze çöktü. Oysa henüz sabahın 7'siydi. Mehtap avucumdaki küçük eliyle parmaklarımı sıktı. Bu garip ve yabancı dünyayı keşfedebilmek için kocaman kocaman açılmış kahverengi gözleriyle bana baktı. Ve "Anne, sıkıştım," diye fısıldadı kulağıma. "Şimdi bir tuvalet buluruz canım," dedim. Terminal binasına girmemizle rahatsız edici bir ter kokusu ile karşılaşmamız bir oldu. Buradan çabucak kurtulacağımızı umuyordum. Ama aynı anda bir sürü uçağın inmesiyle salona tıklım tıklım insan doluşmuştu. Pasaport kontrolüne ulaşabilmek için herkes birbirini iteliyordu. Tek çıkış buradandı. İlerleyebilmek için biz de omuz omuza insanlarla itişmeye başladık. Kalabalıkta ezilmemesi için Mehtap'ı kucağıma aldım. Birbirimize öyle sıkı sarılmıştık ki ikimiz de ter içindeydik. İran'da kadınların kollarını, bacaklarını ve alınlarını örtmek zorunda olduklarını duymuştum. Ama hava yolları kadın personelinin de kadın yolcular gibi sımsıkı örtündüklerini görmek beni şaşırttı. Bu sarındıkları örtüye çador dendiğini Moody söylemişti. Yarım ay şeklindeki bu büyük örtü omuzları, alnı ve çeneyi örttükten sonra bir tek göz, burun ve ağzı açıkta bırakıyordu. Koyu Müslümanlar ise eski zaman rahibe kılığını anımsatan bu giysinin içinden ancak tek bir gözün görünmesine izin veriyorlardı. Bu elleriyle çadırlarını sımsıkı çenelerinin altında tutmak zorunda olduklarından ağır bavulları ve torbaları tek elleriyle taşıyan bu kara şekiller terminal binası içinde gelip gidiyorlardı. Çadırları arkalarında balon gibi havalanıyordu. Asıl şaşırdığım bu sıcakta kadınların çadırları gönüllü olarak kullanmalarıydı. dine uygun başka giyim tarzları da olduğu halde çador kullanmayı kendileri seçmişlerdi. Dinin ve toplumun onları bunca baskı altında tutabilmesine irkilmemek elde değildi. Pasaport gişesi önünde yarım saat kuyrukta bekledik. Sonra her şey çabucak bitti. Görevli üçümüze ait İran pasaportuna bir göz attı. Sonra mührü bastı ve geçin diye işaret etti. Modi'nin arkasından sürünerek bir kat daha çıktık ve bagaj bölümüne geldik. Aynı kalabalık, aynı gürültü burada da vardı. Tuvalete gitmek isteyen Mehtap ayakları üzerinde bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Çadorlu bir kadına Modi Farsça olarak tuvaleti sordu. Kadın ilerisini işaret ederek aceleyle yoluna devam etti. Modi'yi bagajlarla ilgilenmesi için bırakarak Mehtap'ı gösterilen yöne götürdüm. Yaklaştıkça tiksindirici bir koku yüzümüze çarpıyordu. Yine de kapıdan içeriye girdik. Işık yanmıyordu. Gözlerimiz karanlığa alışınca çimento zemin üzerinde etrafı oval bir porselenle çevrili bir delik gördük. Anlaşılan buraya girenler deliği isabet ettirememiş olacaklar ki etraf pislik içindeydi. Pisliklerin üstünde de sayısız sinek kaynaşıyordu. "Çok kötü kokuyor anneciğim," diyerek Mehtap beni dışarıya çekiştirdi. Moody'nin yanına geri döndük. Mehtap'ın sıkıntı içinde olduğu kesindi ama bir başka genel tuvalet aramaya niyeti de yoktu. Moody'nin ablasının evine varana kadar dişini sıkmaya kararlı görünüyordu. Moody'nin her zaman saygı ile sözünü ettiği ablası Sara Mahmudi Kutsi, anlaşılan ailenin reisiydi. Ondan söz ederken herkes saygılı bir ifadeyle Ameh Bozork yani büyük teyze derdi. Büyük teyzenin evine gidince işlerin düzeleceğini düşünüyordum. Mehtap perişandı. Oturtacak bir yer bulamayınca Moody'nin yeni doğan yeğeni için almış olduğumuz bir çocuk arabasını açtık ve Mehtap'ı içine oturttuk. Bir türlü gelmek bilmeyen bavullarımızı beklerken birinin bize doğru "Dayıcan, dayıcan" diye seslenerek geldiğini gördüm. Moody yaklaşmakta olan adama sevecen bir el işareti yaparken "Bana dayıcığım diyor" diye söyleneni çevirdi. İki adam birbirlerine sarıldılar. Moody'nin gözlerinden akan yaşları görünce bu yolculuğa ne kadar zor razı olduğum için kendimden utandım. Onun ailesi kökü buradaydı. Yakınlarını görmek istemesi en doğal hakkıydı. İki hafta boyunca onlarla özlem giderecek, sonra da bizimle birlikte Amerika'ya dönecekti. "İşte Ziya," diyerek yeğenini benimle tanıştırdı. Ziya Hakim içtenlikle elimi sıktı. Ziya, Moody'nin kısaca yeğen diye sözünü ettiği sayısı belirsiz erkek akrabalarından biriydi. Ziya'nın ablası Melek, Moody'nin saygıdeğer ablasının üçüncü oğlu Mustafa ile evliydi. Ziya'nın annesi ise Moody'nin annesinin ablası, babası da Moody'nin babasının kardeşiydi ya da belki tam tersiydi. Aslında ben bunların akrabalık ilişkilerini tam olarak sökememiştim. Yeğen deyip çıkıyorlardı işin içinden. Ziya, Moody dayısının Amerikalı karısı ile tanışmanın heyecanı içindeydi. Seçkin bir İngilizce ile bana, "Geldiğiniz için çok mutluyuz," dedi. "Uzun zamandır sizleri bekliyorduk." Sonra Mehtap'ı kaptı. Kucağını alarak öpmeye başladı. Soylu Arap hatları olan yakışıklı bir delikanlıydı Ziya. Genellikle kısa boylu olan İranlılar arasında uzun boylu sayılırdı. Uygar olduğu kadar sevimliydi de. Moody'nin ailesinden beklentim de buydu. Ziya'nın kızıla çalan kahverengi saçları modaya uygun kesilmişti. Özel olarak dikildiği belli olan biçimli takım elbisesi ve açık mavi yakalı mis gibi bembeyaz gömleğiyle tertemiz ve iç açıcı bir görünümü vardı. "Sizi karşılamaya gelenler saatlerdir dışarıda bekliyorlar," dedi aydınlık gülümsemesiyle Ziya. "Sen nasıl gümrükten geçebildin?" diye sordu Moody. "Burada görevli bir arkadaşım var da." Birden Moody'nin yüzü aydınlandı. Elini ceketinin iç cebine soktu. Amerikan pasaportlarımızı çıkardı. "Bunları ne yapalım?" diye sordu. "El koymalarını istemiyorum." "Bana ver," dedi Ziya. "Dayı, yanında para var mı?" "Var." Moody ceplerinden bir deste dolar çıkardı ve Amerikan pasaportlarımızla birlikte Ziya'ya teslim etti. Ziya hızla kalabalığın arasına karışmadan önce "Sizinle dışarıda buluşuruz," diye bağırdı. Etkilenmiştim. Moody bana her zaman ailesinin güçlü olduğundan söz ederdi. Çoğu iyi okumuştu. Birçoğu da üniversite mezunuydu. Kimisi Moody gibi doktordu, bir kısmı ise ticaret alanında tanınmış kişilerdi. Amerika'da Moody'nin çok sayıda yeğenini bizi ziyarete geldikçe tanımış ve orada yaşayan diğer İranlılara kıyasla toplumsal düzeylerinin çok daha yüksek olduğunu gözlemlemiştim. Ziya bile bavulların bu kadar yavaş dağıtılmasına karşı bir şey yapamıyordu. Görevliler durmadan gelip gidiyorlar, aralarında bir takım işaretlerle konuşuyorlardı. Ama bavullar hala görünürde yoktu. 3 saate yakın bir süre bu sıcak yerde bekledikten sonra en sonunda bavullarımızı aldık ve bu kez de gümrük kontrolü için kuyruğa girmek zorunda kaldık. Mehtap'ın sesi çıkmıyordu ama yavrucağın ne tür sıkıntılar içinde olduğunu tahmin edebiliyordum. İt ile kakıla sonunda gümrük görevlisinin karşısına vardık. Moody önde, Mehtap'ın arabasını iterek ben arkasında, bavullarımızın ince ince araştırılmasını sessizce izliyorduk. Görevli içi ilaç dolu bavulu açınca Moody ile aralarında Farsça bir tartışma başladı. Moody durumu bana İngilizce açıklayarak bunları bir hastaneye bağışlamak üzere getirmiş olduğunu anlattığını söyledi. Görevli kuşkulandığından sorgu sualin sonu gelmiyordu. Moody akrabalarına getirmiş olduğu armağanları birer birer açmak zorunda kaldı. Bunların çoğuna gümrük vergisi uygulanacaktı. İçinde giysilerimizin bulunduğu bavullar da açılmıştı. Bu arada Mehtap'ın son dakikada tutturması üzerine bavula attığımız kocaman oyuncak tavşan da ortaya çıktı. Yolculuk konusunda deneyimliydi bu tavşan. Bizimle Teksas'a, Meksika'ya ve Kanada'ya kadar gelmişti. Gümrük görevlisi giysilerimizin bulunduğu bavulu ve Mehtap'ın tavşanını alabileceğimizi, diğer eşyaların kontrol edildikten sonra bize gönderileceğini bildirdi ve sonunda uçak indikten 4 saat sonra binadan çıkabildik. Birden Moody, karalara bürünmüş ve kendinden geçmiş bir kalabalık tarafından çepeçevre sarıldı. Yüzü aşkın akraba gelmişti. Kimi ceketinden çekiyor, kimi üzerine atılıyordu. Hepsi de bir yandan ağlaşıyordu. Öyle bağırıyorlardı ki şaşırmıştım. Birden birkaçı benimle Mehtap'ın üzerine saldırdı. Bir beni bir Mehtap'ı öpüyorlardı. Garip sesler çıkartıyor, öne atılmak için itişiyorlardı. Bir anda kucaklarımız çiçekle dolmuştu. Bu aptal başörtüsünü ne diye takmıştım sanki. Başım terlemiş, saçlarım yapış yapış olmuştu. Bu insanlar gibi ben de ter kokuyor olmalıydım. Ablası Ameh Bozork boynuna sarıldığında Moody mutluluktan ağlıyordu. Bütün İranlı kadınlar gibi o da kapkara bir çadora sarılıydı. Ama fotoğrafını önceden görmüş olduğumdan onu hemen tanıdım. Bu gaga burunlu kadın ondan başkası olamazdı. Moody'nin bu kalın yapılı, geniş omuzlu ablası 50'sini biraz geçmiş olmalıydı. Nasıl da sımsıkı sarılmıştı Moody'ye. Bir daha bırakmayacakmışçasına var gücüyle göğsüne bastırıyordu. Moody Amerika'da osteopat ve anestezi uzmanıydı. Yılda 100 bin dolar kazanan saygıdeğer bir hekimdi kısacası. Ama burada Ameh Bozorg'un küçük kardeşiydi yalnızca. Birer hekim olan annesiyle babası Moody 6 yaşındayken ölmüşlerdi. Abla yetim kalan bu küçük kardeşini evlat gibi sevgiyle büyütmüştü. 10 yıllık özlemden sonra kardeşine sıkıca sarılmış olan ablayı diğer akrabalar çekiştirerek ayırabildiler. Moody bizi ablasıyla tanıştırdı. Ameh Bozork sevgisini göstermek için birden bana sarıldı. Üst üste yanaklarımdan öptü ve Farsça bir şeyler söyledi durdu. Takma burun gibi duran şaşılacak kadar büyük gaga burnuna gözüm takılmıştı. Gözyaşları ile camlaşmış ela gözleri bu kocaman burnun iki yanında parıldıyordu. Ağzının içi çarpık ve lekeli bakımsız dişlerle doluydu. Moody eniştesi Hacı Baba'yı tanıştırdı. Kısa boylu ve sevimsiz bir insandı bu. Dizleri kabarmış ütüsüz pantolonu, ayağındaki keten ayakkabıları örtecek kadar da uzundu. Tanıştırıldığımızda tek söz söylemedi. Göz göze gelmemek için buruşuk yüzündeki küçük kahverengi gözlerini yere dikmişti. Sivri beyaz sakalı Ayetullah Humeyni modeliydi. Birden başımın üzerinden geçirilerek omuzlarımın üzerine ağır bir çelenk oturtuldu. Ve anlaşılan bu hareket etme işaretiydi ki herkes bir telaş arabaların bulunduğu kapalı park yerine doğru koşuşturmaya başladı. Ne kadar çok insan bir arabaya sığıyordu. Sayısız kol ve bacak hareket halindeydi. Moody, Mehtap ve ben turkuaz rengi oldukça büyük 70 model bir Chevrolet otomobile götürüldük. Üçümüzü arkaya oturttular. En büyük oğul Hüseyin'e arabayı kullanma onuru verildiğinden direksiyonu o geçti. Annesiyle aralarına da bekar olan en büyük kız Zühre oturdu. Çiçeklerle süslü aracımızla yola koyulduk. Kavisli ayaklar üzerine oturtulmuş koskocaman Şayat Kulesi'nin çevresinde bir tur atıldı. Yeşil mozaikleri öğle güneşinde parıldayan bu yapıt zamanında şah tarafından Acem mimarisinin en değerli örneklerinden biri olarak yaptırılmıştı. Mudi bana bu kuleden söz etmişti. Kent sınırında bulunduğu için koruyucu özelliği de olan bu yapıt İranlıların gurur kaynağıydı. Kuleyi ardımızda bırakmış otoyola girmiştik. Hüseyin gaza bastıkça basıyor ve emektar Chevrolet 130 kilometre hız yapmaya çalışıyordu. Böyle deliler gibi yol alırken Ameh Bozorg birden bize döndü ve ağır bir armağan paketini kucağıma attı. Mudi'nin yüzüne baktım. "Haydi açsana," dedi. Açtım. İçinden uzun, bileklerime kadar gelecek bir palto çıktı. Beden numarası ve markası yoktu üstünde. Her ne kadar Mudi kumaşının pahalı has yün karışımı olduğunu söylediyse de sentetik dokumaya da benzemiyor değildi. İnce olmasına inceydi ama öylesine sık dokunmuştu ki yaz sıcağını birkaç derece artıracağı da kesindi. En tatsız tarafı da rengiydi. Griye bakan zeytin yeşili. Paketin içinden bir de başımdakinden daha kalın ve daha büyük bir başörtüsü çıkmıştı. Böylesine pahalı bir armağan vermiş olmanın gururu ile Ameh Bozorg'un Farsça söylediklerini Mudi bana çevirdi. "Bu paltonun adı manto. Burada hepimiz bunu giyiyoruz. Başörtüsünün adı ise Rusari. İran'da kaldığın sürece sokağa çıkarken bunları giyeceksin." Böyle bir şeyden daha önce hiç söz edilmemişti. Hacı Baba ile Ameh Bozorg'un dördüncü oğulları Mamal, Michigan'da bizi ziyarete geldiği sırada bu yolculuğun konusunu açtığında bana evden çıkarken uzun kollu giyinecek, başını örteceksin. Ayağında da koyu renk çoraplar olacak demişti. Yaz sıcağında böyle ağır ve uzun bir palto giymek zorunda olacağımdan hiç kimse söz etmemişti. "Üzerinde durma," dedi Mudi. "Bu bir armağan. Sen de evden çıkarken bunları giyersin, olur biter." Duracaktım üzerinde. Hüseyin araba kullanırken caddelerde kaldırım üstünde aceleyle gidip gelen akıl almaz kalabalığa baka kalmıştım. Özellikle kadınlara takılıyordu gözlerim. Tepeden tırnağa karalara bürünmüş olan bu kadınlardan bazılarının bana armağan edilenlere tıpatıp benzeyen manto ve rusarilerinin üzerine çador örtmüş olduklarını ayrımsadım. Bütün mantolar koyu renkliydi. Bunları giymezsem ne olurdu sanki? "Beni tutuklayacak değiller ya," dedim Mudi'ye. Yanıtı kısaca "tutuklarlar" oldu. Hüseyin yan sokaklara sapınca giysi sorununu bir kenara iterek gözlerimi trafiğe diktim. Dar sokaklar tıkalıydı. Sürücüler ayaklarıyla gaza basarken elleriyle de kornaya basıyorlardı. Korkunç bir gürültüydü bu. Yolun açılmayacağını anlayan Hüseyin bu tek yönlü dar sokakta birden geri vitese taktı. Her an bir çarpışma olabilirdi. Sürücülerden çoğu araçlarından çıkmışlar, avaz avaz tartışıyorlardı. Mudi'nin çevirisiyle Ameh Bozorg, genellikle cuma günleri fazla trafik olmadığını, bugünün Müslümanların tatil günü olduğunu, ancak şimdi öğle namazı zamanı olduğunu, bu namazın da kutsalların kutsalı hocalar tarafından kıldırıldığını anlatarak kalabalığın nedenini açıkladı. Bu kutsal görevi de genellikle Başbakan Hoca Tüleselam Seyyid Ali Hameyni üstleniyormuş. Ayetullah Hümeyni ile karıştırılmasın. Başbakan, parlamento sözcüsü olan Hoca Tüleselam Ali Ekber, Hasami Rafsanjani tarafından destekleniyormuş. "Binlerce değil, milyonlarca İranlı bu cuma namazına katılır," diyordu Ameh Bozorg sözlerinin üstüne basa basa. Mehtap hiç sesini çıkarmadan dışarıya bakıyor, bu yabancı ortamda, bu yadırgatıcı ses ve kokuların verdiği korkuyla tavşanına sarılıyor, gözlerini şaşkınlıkla iri iri açarak çevreyi izliyordu. Tuvalet gereksinimiyle nasıl dişini sıktığını bir ben biliyordum. Bir saat süren otomobil yolculuğundan sonra Hüseyin bizi sağ salim Hacı Baba ile Ameh Bozorg'un bahçe içindeki evlerinin önüne getirdi. Mudi ablasının evinin Tahran'ın en seçkin yeri olan kuzey bölgesinde olduğunu,